Parabolika, Formula 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz.
Parabolika'dan herkese selamlar. Bu sefer ben açıyorum Emre. Enes bugün yok. Çok da kendi adına mutlu ve huzurlu bir haber aldım. O yüzden bu haftalık Oğuz'la ben varız. Oğuz hoş geldin.
Hoş bulduk Emre.
Bu hafta biraz sıkıcı da bir yarış oldu. Kaos da vardı işin içinde her zaman olduğu
biraz
gibi.
Biraz mı?
Yani evet. Monaco'dan bile sıkıcı bir yarış oldu diyebiliriz. İşin özüne bakarsak. Hemen hızlı gireceğim bu hafta konulara. Çünkü malum zaten çok bir şey yok ama en azından belli başlı performanslar da gördük. Şampiyonluk yolunda özellikle Red Bull'un atak yaptığını gördük. İlk iki yaptı zaten. Genel haftada da iyi gözüktüler. Hiçbir kusurları yok gibiydi. Ne düşünüyorsun bu haftaki Red Bull hakkında?
Yani biraz şanslı başladılar özellikle sıralama turlarında. Ama devamında hem sprint yarışında daha önce Suudi Arabistan'da gördüğümüz gibi temposu daha iyi olsa da Ferrari'nin bir yerden sonra lastik kullanımında avantaj sağlayabiliyor Red Bull. Aynı şeyi gördük ki Perez kötü bir sıralama turu geçirmeseydi muhtemelen Perez de önünde olacaktı Leclerc'in sprint formatından sonra. Devamında yarışta da sol taraftan iki Red Bull iyi kalkıp Leclerc'in önünde devam ettiler. Özellikle Perez burada kritik rol oynadı. Çünkü biraz da istemeden yaptığı hata yarışın gidişini çok etkiledi. Perez kuru lastiklere ilk geçtiklerinde Red Bull'la arayı kapatırken Leclerc'i de Red Bull'la diyorum. Verstappen'le arayı kapatırken Leclerc'i de çekiyordu. Yani ilk kuru zemin lastiklerine geçtiklerinde Perez ve Leclerc Verstappen'den daha hızlı ve ona yaklaşıyorlardı yavaş yavaş da olsa. Bu çok Red Bull'un isteyeceği bir şey değil. Çünkü Perez belli bir tempoda Verstappen'den nokta 1, nokta 2 yavaş bir tempoda döndüğü sürece zaten pistte geçiş yapmak mümkün değildi. Zaten pistte geçiş yapmak mümkün değil. Bir de bu tip bir hava koşulunda yani tek bir kuru çizgi var. Düzlüğün sonuna inanılmaz hızlı gelmediği sürece zaten atak yapman senin açından daha kötü oluyor gerideki pilotsan. Bunu iyi kullanabilirlerdi ama Perez orada biraz kendisi açısından başarılı bir şekilde tempoyu kontrol edemedi. Ta ki hata yapana kadar. Hatadan sonra Verstappen iyice rahatladı. Aslında Red Bull'un olması gereken senaryoya gelmesini sağladı. Yani Verstappen zaten kazanması istenilen pilot, kazanması gereken de pilot sezonun devamını öngörebilirsek eğer. Burada Perez'in hem yaklaşık Verstappen hem de kendisiyle beraber Leclerc'i çekmesi çok gereksizdi Red Bull açısından. Oradan sonra yarış iyice kontrole bağladı ve devamında küçük de olsa belki araya girebilme ihtimali Leclerc kendi hatasıyla hiç etti.
Ki zaten bu hafta başında da sprintte de özellikle dediğin gibi sonradan farkı kapatmaları. Bunu zaman zaman Bahreyn'de de yapmıştı Red Bull. Yani bu konuda özellikle Verstappen iki finish gördü. İkisinde de yarışı kazandı. Ya bu bile aslında bazı şeylerin hemen hemen özeti. Farkı kapattılar. Şu an için uzun vadede bence hala favori Ferrari ama Red Bull'da azımsanmayacak derecede olduğunu tekrardan göstermiş oldu. Leclerc'in acemici hatasından dem vurdum. Burada da Ferrari'ye geçelim. Hani ben kendi adımla şöyle Ferrari'yi bir anlatayım. Şimdi bu hafta Sainz gene sprintte en azından toparladı sıralama turunda. Hem kazasıyla beraber hem de gösterdiği performansta kötü kaldı. Bayağı geride kaldı. Hiç Avustralya'nın aynısı oldu. Leclerc daha da iyisi olabilirdi ama o sondaki kırmızı bayraktan dolayı belki de polden oldu diyebiliriz. Çünkü tempo olarak da iyi geldiğini söylüyordu. Aslında datalar da onu gösteriyor. Yarış özelinde yani Sainz'ın biraz Ricardo'nun da verdiği kontrole beraber kurban oldu. O yönden gene bir şanssızlık yaşadı. Yani Ricardo'nun bir şekilde yarışa devam edip Sainz'ın devam edememesi bayağı bir skandal oldu. Bir de şanssızlık oldu dediğim gibi. Leclerc bazında ya biraz da işte bu pitte ikinciliği aldığında hem pitte geciken zaman bence o da bir etken. Perez'in de mesela bir momentumla gelip Leclerc'i yarış içinde geçmesi. Yani bunlar böyle küçük küçük sekanslar, küçük detaylar ama yarışı genel olarak kaderini belirledi. Belki de şampiyonanın kaderini belirledi bu noktada. Çünkü geçen sene böyle kırılma noktaları çok olmuştu. Bu da bunlardan bir tanesi oldu özellikle Ferrari adına. Kredisini bence sezon başında kullanması ne kadar doğru hani o biraz tartışılabilir. Bunların şu an olması normal çünkü takımın ayaklarının biraz daha yere basması gerektiğini hatırlayabilir. Bu noktada bir artıdır ama baskıyı ne kadar kaldırabilecekler ne olursa olsun bir şampiyonluk hedefi her zaman vardır Ferrari'nin. Özellikle bu kadar yakınken uzun yıllar sonra. Leclerc'in gösterdiği performans yani startta zaten bir kalkamadılar. İkisi birden hem Sainz hem Leclerc. Ekstra da bir dezavantajları da olduğu noktada. Soğuk hava bir şekilde yaramıyormuş Ferrari'ye. Bence bu hafta sonu biraz bunu da gösterdi. Hani sen de zaten bahsettiğin lastikleri yeme konusunda da en azından kendilerini de göstermiş oldular bu noktada. Yol uzun ama bu skandalı kapatmalar için bir iki yarışa daha bence ekstradan ihtiyaçları olacak. En azından benim şu an için öngördüğüm senaryo bu. Sen ne
Ben
düşünüyorsun bu konuda?
şöyle bir iki nokta ekleyeyim. Birincisi dediğin doğru. Yani bu tip bu farkı sezon başında harcamaları, bu avantajlarını doğru ama şöyle bir sıkıntı var. Red Bull bu sezon başındaki şanssızlıklar yaşadı. Burada bir pilot hatası var. Yani bu Ferrari'nin tüh ya motorunun işte patlayacağı varmış, patladı. Lastiğinin patlayacağı varmış, patladı değil de pilotun hatası. Yani bu bir şanssızlık değil. Bu şanssızlık olsa, bu sene başında olsa tamam, ama buradaki Red Bull'la Ferrari'nin bu yarışını ayıran, özellikle Leclerc açısından diyorum, sayesinde şanssızlık, çok fazla bir hatası yok. Ricardo'nun da çok bir hatası yok. Ancak biri hatalı çıkacaksa Ricardo daha hatalı taraf orada. Ama Leclerc kısmında bir şanssızlık yok. Yani bir pilot hatası var. Bunun da sene başında olması avantaj. O konuda da katılıyorum ama bu bir şanssızlık değil. Sadece bunu ayırmak lazım. Şanssızlık kısmı bence sıralama turlarında. Çünkü daha Verstappen'in bir sektörü varken kırmızı bayrak çıkmadı. Ama geçen hafta Sainz'ın 100 metresi bile yokken bir anda kırmızı bayrak çıktı. Burada Ferrari'nin şanssızlığı var. Yani ben Verstappen'de yapılan uygulamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Gördü Bottas'ı ve kimseye açıkçası tehlike yaratan bir durumda değildi. Ayağını da kaldırdı kurallara uygun bir şekilde. Turun bitmesi beklenip kırmızı bayrak öyle çıktı. Ama aynı Sainz'a da yapılabilirdi geçen hafta. Ve yapılsaydı bu şanssızlıklar sadece bu yarışta sınırlı kalacaktı Sainz açısından. Çünkü geçen yarış daha önde, daha rahat bir yerde çıkacaktı ve devamında o sert lastikle başlayıp yaptığı kaza yapmayacaktı. Bu bir şanssızlıktır, bir yerde de tutarsızlıktır ama dediğim gibi umuyorum bu Verstappen'e yaptıkları şekilde devam eder. Çünkü bence doğru olan o. Ferrari açısından ben hala en hızlı araç olduklarını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Cuma günü gördük. Yani kırmızı bayrak bir önceki yarışa göre çıksa gene Leclerc'te kalıyor. Leclerc turuna atabilse, detaylı bakmadım ama muhtemelen daha yakın bir sonuç olur. Belki Leclerc öne geçiyor, bilmiyorum dediğim gibi. Cumartesi günü tempo daha iyi Ferrari'nin. Sadece bir lastik kullanımında sıkıntı var. Bu bir avantaj olarak yansıdı kuru zeminde başlasa. Çünkü sprint yarışında açıkçası sadece bir puan kaybettin ve yarıştaki sıkıntını öğrenmiş oldun. Yani ben Red Bull'un sprint yarışı olmamasını tercih edeceğini düşünüyorum bu hafta sonu. Sonuç böyle olmasa. Çünkü yarıştaki sıkıntıyı anlamış oldu Ferrari. Biz bunun sıkıntısını çekeceğiz. Sadece bir puan kaybettik. Perez'in de kötü sıralama turuyla beraber geç gelmesiyle. Ama bu tip hatalar artık minimuma inmeli mi? İnmeli. Yani bu tip hatalardan kastım, tamam Sainz'ın startta bir hatası yok dedik ama Cuma günden başlıyor hata. Yani oradan başlıyor hata. Sen sıkıştıramıyorsun bir şekilde Verstappen'i. Yani sen yapabileceğini yapsan ve Verstappen'in önünde Cumartesi günü sprint yarışında sen gitsen, belki bugün daha temiz taraf diyelim. Belki daha temizdi o taraf, bilmiyorum. Temiz taraftan Leclerc'in kalkmasını sağlayacaktın ve Leclerc yarışı kontrol edecekti baştan itibaren. Bunların artık bitmesi gerekiyor ama ben çok amayla bağladım. İlk amam bu yarışın sonucunun Ferrari'nin daha hızlı takım olduğunu etkilemesi yönündeydi. Bence hala daha hızlı takım. Ama ikinci amam ben Binotto, Leclerc ve Sainz üçlüsünün dominasyon bir takım, şampiyonluklar kazanan bir takım olarak görmüyorum. Bir şeylerin değişmesi lazım. Bilmiyorum.
konuda da yönetim olarak da zaten Sainz için yapılan açıklamalarda az çok rollerin ne kadar dağıtıldığını da gösteriyor. Ferrari'ye bol şans dileyelim. Red Bull'la beraber bu sene ikisi bayağı oldukça adından söz ettirecek. Ve gelelim bir diğer takıma, Mercedes'e. İki pilot arasında bir uçurum vardı. Yani Russell müthiş bir performans gösterdi. Hamilton ise hiç umduğunu bulamadı. Yani hiç yükselemedi bile. Olduğu yerde bitirdi yarışı. Mercedes'i bu hafta genel olarak nasıl buldu?
Ya Mercedes çabalamaya devam ediyor. En azından artık açıklamalar şu yönde. Sorunu çözdük. Nasıl çözeceğimizi çözemedik. Yani önceden sorun tespit edilmiyordu. Şimdi sorunu tespit ettik. Sorun bu. Nasıl çözeceğimizi bulmamız gerekiyor. Bu seneden bir ümitleri yok. O yüzden yavaş yavaş hareket edebilirler. Bana açıkçası daha sağlıklı geliyor. Bu sorunu çözebileceklerse. Ağırdan almayacaklarsa. Yani ağırdan alıp alıp sorunu çözemezsen hiçbir şey değişmez. Ama panik yapmaya gerek yok şu aşamada. Ki Russell'ın İlk yarışta Hamilton'ın, devamında Russell'ın getirdiği puanlarla bir şekilde üçüncülüğü de alacak gibi duruyorlar. Ben Russell çok iyi bir yarış geçirdi diye çok katılmıyorum da iyi bir start aldı. Yani çok iyi bir yarış geçirmedi. Bir yerden sonra zaten kendi kendine döndü ve yarışın içindeki, aslında starttan sonraki o yarışın başındaki turlardan sonraki tek başarısı Bottas'ı arkasında tutmaktı. Diğer tarafta Hamilton bence formsuz Gasly'nin kurbanı oldu. Yani Gasly'nin geçen yarışta birçok kişi kurbanı oldu. Çok düşüş olduğunu hissediyorum ben Gasly'de. Bu yarışta bir türlü Albon'u geçemedi. Geçen yarışta aynı şekilde treni oluşturmuştu. Bu yarışta biraz onun şanssızlığına kaldı. Ve şunu gördük, geçen sene Bottas çok eleştiriliyordu. Bu Mercedes geçen seneden çok farklı olsa da araç bir şekilde yükselemiyor. Yani trafiğin içinde kaldığında yükselemiyor. Red Bull'lar mesela hem Perez'le hem Verstappen'le, sadece Verstappen'le değil, daha rahat yükselebiliyorlar trafiğin içinde. Ama Mercedes takımı, aracın yapısı, belki mentaliteleri buna çok müsaade etmiyor. Geçen sene Bottas'la gördüğümüz için ona fazla yükleniyordu. Bu sene Hamilton'da bu yarışta da çok net gördük. Olmuyor. Dediğim gibi pistin durumu da, tek kuru çizgi olması da buna müsaade etmedi. Ama olmadığını gördük. Şanssız, onların da şanssızlığı sıralama turuydu. Yağmura yakalandılar kırmızı bayraktan sonra. Ha, olsa ne olurdu? Bence bir tanesi yine eğlenecekti. O da muhtemelen Hamilton olacaktı. Bu yarış çünkü ya dedim biraz şanslıydı Russell, ama gene daha iyi taraf gibi duruyordu Russell. Russell'ın ben avantajı şu olabilir gibi geliyor. Hamilton önde o kadar yarışmaya alıştı ki Russell bu kaosa daha alışkın. Hani orta sıralarda herkesin arasında start alayım da ona dirseğimi çıkarayım, bunun önünde kalayım, onu dışarı iteyim. Hani bu kaosa daha alışkın bir yerden geliyor. Sezonun başında belki bunu kullanabilir. Mesela bugünkü startı da onun bir örneği. Bunu kullanabilir belki Hamilton, çünkü biraz hani neredeydik, nereye geldik gibi oldu. Çok alışkın olmadığı bir yer. Oranın da mesela Sainz'de, Leclerc'te de onu görüyoruz. İki bu takım orta sırada yarışırken Sainz daha oranın pilotuydu. Hani daha o pis işleri yapabiliyordu orta grupta. Alabileceğinin en iyisini alıyordu, ama araç zafere gittiğinde Leclerc daha öne çıktı. Oraları bir yılda olsa tecrübe ettiği için belki de kazanmayı daha iyi bilen bir pilot olarak öne çıktı. Belki şu an bunun avantajını kullanıyordur Russell, ama yani ne olursa olsun şu an Hamilton'dan daha hızlı duruyor. Daha iyi adapte olmuş duruyor. Mercedes için de hani daha iyi gidiyor, kötü gidiyor. Kendileri de diyorlar daha iyi gitmiyoruz diye. Yani çok Mercedes açısından bir şey söylenecek bir şey yok. Gene baktığımızda dördüncülük buradan çıktı bir şekilde. Leclerc aradan çıktı. Sainz aradan çıktı. Dördüncülük geldi. Yani Norris'e de ayak uydurabilse gene podyum çıkacaktı yok yere. Hani Mercedes şu an araçtan hala daha iyi performans almayı başarıyor. Yani Bottas'ın yarış temposu daha iyidir aslında. Zaten Hamilton'dan da aynı şekilde, ama önünde bitirdi bir şekilde. Dördüncülük geldi dediğim gibi. Yani şu an üzücü bunu söylemek, ama sonuçtan memnun olması lazım Mercedes'in.
Kesinlikle, ki geçen yarışta, daha doğrusu Avustralya'da en çok puan alan takımdı Mercedes. Bu hafta da bu konuda en azından dediğin gibi şansını değerlendirmiş oldular. Ben Hamilton hakkında tek cümle söyleyeceğim. Zaten yarış başında bir motor bozuk diye bir söylem geldi. Ha, bu ne kadar doğru ya da bunu çözdüler mi yarış içerisinde bilmiyorum, ama bence
onu direkt çözdüler. Yani Hamilton'a şey dendi sonra, bu piste çıkış turuyla alakalı bir şeydi tarzı bir şey söylendi. Yani yarışın içinde öyle bir sıkıntı sanmıyorum, yani duymadık ki,
çünkü bayağı da atakta denedi. Bence biraz Hamilton'ın moral bozukluğuyla da alakalı bu. Yani artık performansına yansımış durumda.
Mercedes de o kadar güçlü değil. Yani Honda'yı gördük bugün. Yani Leclerc de Perez'e gelemedi düzgün sonlarına doğru. Yani Alfa Tauri'de Honda motoru da var. Dediğim gibi biraz Gasly'nin kurbanı oldu ya. Gasly çok formsuz bu aralar. Kendi standartına göre tabii.
Bu konuda da artık Hamilton'ın da söyleyecek bir iki sözü olmalı. Miami'de özellikle.
Ya özür dilendi yarış bittikten sonra hemen.
Ya dediğin gibi zaten performans olarak da artık hani bu moralini, motivasyonunu düzeltmesinden ziyade bu performansı artık arttırması gerekiyor. Ne olursa olsun yani Russell yeni geldi ve Hamilton 7 kez dünya şampiyonu. Beklentiler çok yüksek. Bakalım Miami'de neler yapacak, hep beraber göreceğiz.
Yani burada Emre şöyle bir sıkıntı da var. Şimdi Ferrari iken ne kadar yetenekli bir Leclerc'in olsa, ne kadar iyi bir Sainz'in olsa da bunlar genç ve başarıya ulaşmayı hedefleyen çocuklar. Aynı şekilde McLaren'de. Tamam, yarışlar kazanmış bir Ricciardo var. Tamam, genç yeteneğin Norris var, ama bunlar onu bekleyebilecek insanlar. Aynı şekilde Verstappen de geçen seneye kadar. Yani çok yetenekli yarışlar kazanan pilottu, ama o araç olmadı, özür dilerim bence durumda değildi. Ama şu an senin elindeki pilottan özür dilemen gerekiyor verdiğin araçtan dolayı. Yani tam bu şampiyonluklar birlikte geldi, ama senden önce de bir dünya şampiyonuydu ve şimdi birlikte çıktıysanız sen onunla çıktın, o seninle çıktı. Ama elinde 7 kere dünya şampiyonu pilot varsa, ki bundan sonra Verstappen de o durumdadır. Olası bir Red Bull düşüşünde hani özür dilenecek duruma gelmiştir Verstappen de. Ama bu takımı şu an idare etmenin zorluğu da orada. Ya Russell'dan özür dilemezsin. Ya da Russell seni beklemek zorunda. Çünkü senin Russell'a ihtiyacın olduğu kadar Russell'ın da senin var. Ya Russell gider, Norris gelir. Ya da Bottas geri gelir. Ya da X gelir, Y gelir. Ama Hamilton gittiğinde gelecek birisi yok. Ve senin ona bir özür borcun oluyor yarış böyle bittiğinde. Bu da çok ilginç bir durum. Ve ilerlemenin sancısı olacaksa Red Bull'un, Ferrari'nin, McLaren'in yaşadığı sancıdan daha zor olacak. Yani daha sancılı olacağı nokta bu Hamilton'da olması.
Bakalım. Yani Toto Wolff'un da açıklamaları, dediğin gibi sorunu belirleyip ne kadar çözüp ne kadar çözemeyecekleri, Bunlar sezonun ilerleyen dönemlerinde belli olacak ama ben hala Mercedes'ten kendi adıma umudumu kesmedim. Yani illa bir şekilde rekabetçi olacağı yarışlar olacak diye düşünüyorum. Evet, gelelim senin özbeöz evladın Norris'e. Üçüncülük bu hafta sonu genel anlamda bence McLaren iyi de performans gösteriyordu Avustralya'dan sonra. Onlar aslında biraz da Norris kendi özelinde diğer pilotlara, diğer arabalara farkı açamamasıyla da alakalı ama orta hamurla yarışın sonuna doğru gitmeyi hedeflediler. Bunu başardılar. Leclerc'in de aradan çekilmesi ekstra bir şans oldu onlar için ve Norris buradan podyumu kopardı. Senin evladın olduğu için hemen sana bırakıyorum burada topu. Ben Norris adına kendi adıma hemen şunu söyleyeceğim. İhtiyacı vardı. Çünkü ne kadar kumaşı iyi olan bir pilot, bunu da biliyoruz. Geçen sene oldukça gösterdi. Hem McLaren'in hem de bence Norris'in de buna ihtiyacı vardı. Performans da gitgide artarken McLaren'de. Tamam, Ricardo bir istisnaydı bugün. Yaşadığı da şanssızlık da vardı. Kendine adaya da hata vardı, nasıl nitelendirirsek, ama McLaren'in gelecek haftalar için oldukça elini güçlendirecek diye düşünüyorum ben. Bu performansı yağmur da tabii etkilemiş olabilir. Sen ne düşünüyorsun?
Ben yani Norris'i özelinde değil ama McLaren özelinde olabilecek en iyi senaryo oldu. Sezonu o kadar kötü, o kadar ümitsiz başladılar ki aslında bu fren soğutma sistemini sığdıramamaları ile ilgiliydi galiba. Çok çözülemeyecek bir sorun değil ama o kadar kötü başladılar ki üstündeki beklenti kalktı. Yani baktığımızda Norris'e şu an önümde açık. Son 3 yarışı da ilk 7'de bitirmiş. Ve son 2 yarışı ilk 5'te bitiriyor. Yani McLaren aslında beklenen yerde şu an. Ama sezon başı öyle bir başlangıç oldu ki bu beklentiyi attılar üstlerinden. Yani sezonun ilk yarışını da 5. bitirselerdi bugün bir üçüncülük beklenecekti zaten Ferrari'nin aradan çıkmasıyla. Ama bugün Russell'a yakalansa, Bottas'a yakalansa, 6. bitirse, 4. 5. bitirse kimse bir şey demeyecekti. Bu çok iyi bir senaryo. Bu beklentinin üstlerinden atılması ama biraz uyanılıyor yavaş yavaş. Yani McLaren çok da kötü değil. Biraz o hani biz kötüyüz ya bunlar hep hani tesadüfen geliyor modundan kendilerinin de çıkması lazım. Hak ettikleri yerlerde bitirmelere başlaması lazım. Tabi bu da Ricardo'dan başlıyor yani. Norris'in zaten yapabilecek bir şey yok şu an maksimumunda. Ricardo'nun biraz daha destek olması lazım. Olmazsa sezon sonu değişime gidilebilir gibi artık.
İki koltuğu da geçen seneden tamam bir kredi verdiler ilk senesi diye, ama Ricardo'nun bu sene artık dediğin gibi bir şeyler ortaya koyması gerekiyor. Avustralya'da birazdan morallenmişti aslında, ki sıralama turlarında da bence bu hafta iyiydi. Sprint'te de keza öyle, ama yarışta yaşadığı bir hata, yaptığı bir hata daha doğrusu, veya şanssızlık, bunu nasıl nitelendirirsek, yarışın genel olarak kurban oldu ki ondan sonra tamamen deneme tahtasına döndü Ricardo yarışın geri kalanı için. Ve gelelim bence haftanın en büyük sürprizi. Hafta başından bakarsak özellikle Aston Martin'ler ikisi birden ilk ona kalmayı başardı. Vettel 8, Stroll 10. oldu. Sebastian Vettel'in bu şekilde geri dönmesi beni sevindirdi. Yani biliyorsunuz da iflah olmaz bir Vettel fanıyım. Geçen yarışta daha doğrusu, zaten ilk 2 hafta yoktu, bir de geçen hafta Avustralya'da sürekli olarak sıralamaya çıkamaması, sonra Stroll kaza yaptı diye sıralamaya çıktı. Sonra bir daha kaza yaptı yarış içinde. Yani böyle şanssızlıklar silsilesiydi,
Her
hatalar
seansta kaza
silsilesiydi.
yaptılar neredeyse.
Evet, yani inanılmaz kötü bir hafta sonuydu onlar için Avustralya, ama bu hafta puan alamayan tek takım da bir de Aston Martin. O unvanı da atmış oldular bir kenara. İki araç birden puan aldı. Vettel'in performansı bence yani stabildi. Tam sprintte oldukça geriye düştü, bu biraz da aracın da verdiği bir getiri, ama bu hafta, bu yarışta daha doğrusu özelinde bence hem yerini iyi korumayı başardı, hem de düşebileceği maksimum yeri düştü. Daha kötü performans vermedi. Yani bu da bir artıdır. Stroll bence iyiydi bu hafta. En azından bir puanı koparmayı başardı. Ben Aston Martin'lerin bu haftanın takımı olduğunu düşünüyorum genel olarak. Yani bence Red Bull'dan 51-49 diyebilirim en azından. Kendi fikrim bu. Bu haftaki Aston Martin'e ne diyorsun?
Yani ben çok kısa şunu söyleyeceğim sadece. Bu şansı iyi değerlendirdiler. Bir şans geldi hem hava durumu hem işte iki Ferrari'nin yaşadığı sıkıntılar zaten bir gene önlerinde bitirdi de. Yani bu ayaklarına gelen şansı çok iyi değerlendirdiler. Bunun artısı şu oldu. Muhtemelen Williams'la rekabet halinde olacaklar ve bu yarıştan aldıkları puanla belki de sezonun geri kalanında nadiren puan alabilecek iki takım olarak Williams'ın önüne geçtiler. Bu onlar için çok büyük bir artı oldu. Yani dokuzunculuk da olsa İşin ucunda para var, işin ucunda prestij var. Yani sonuncu olmamak var. Alfa Tauri'yle çok rekabet halinde olacaklarını düşünmüyorum. Aynı şekilde Haas'la da. Bu rakiplerine karşı aldıkları iyi bir puan avantajı oldu onlar için. Sezonun devamını etkileyebilecek.
Aston Martin bence önümüzdeki yarışlarda bir puan daha çıkartabilir gibi geliyor bana. Böyle kaoslarla
Çıkartabilir.
sürekli.
O kadar geride değiller ama dediğim
Evet.
gibi doğrudan hedef Williams olduğu için onların şu andan önünde kalmak çok büyük bir artı. Yani hedef o.
Ya tabii ki canım. Ya bu sene zaten büyük beklentiler de vardı aslında sene başında, ama bu geride kalan 3 yarışta, yani molaya gelmeden önceki 3 yarışta zaten Hülkenberg'in de işte olması, Vettel'in olmaması da bir eksi yazabilir zaten Covid'de, ama Stroll de hiçbir şey gösterememişti, hiçbir varlık, ama bu hafta ikisinin birden puan alabiliyor olması büyük başarı. Ben bir sonraki yarışlarda da bu tarz bir Aston Martin'den puanlar serisi görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü geçen sene de kötü olduğu yarışlar vardı, ama Aston Martin bir şekilde öne çıktığı durumlar da oluyordu. Bu da onlardan bir tanesiydi. Devamı gelecektir sezon. Çok uzun ve Valtteri Bottas günlüğü sürücülerinden bir başkası. İyi performans, beşincilik, özellikle yarış temposu olarak bayağı iyiydi. Derecelere de yansıdı. Son turda George Russell'a bir atak denedi. Dördüncü de olabilirdi. Ama hatası sonlandıramadı, gerçekleştiremedi. Russell da orada iyi kapatmıştı. Bence güzel bir hafta sonuydu Alfa Romeo'nun. Joe'dan zaten sprintte yararlanamadılar, direkt kaza yapmış. Hatta bu yarışa da pit yolundan başladı. Şimdi Bottas'ın burada biraz hasarı hafifletmesi Alfa Romeo'nun büyük de bir avantajını ele geçirmiş oldu bir noktada takımlar şampiyonasında, ne olursa olsun. Orta sıralar için Alfa Romeo bu sene dal duruma geliyor Bottas'la beraber. Ki Bottas bir de geçen sene performans olarak oldukça kötüyken. Sen ne düşünüyorsun Bottas hakkında?
Yani Bottas şu an aslında hani büyük takımlardan hani küçük takımlara geçince bazen Raikkonen'in durumu gibi iddiasız olunca bazı iyi işler yapsan da göze batmıyor ve senin moralin de düşebiliyor. İnsanların sana bakışı da düşebiliyor ama ya şu anki Bottas'ın durumu biraz neredeyse yukarı bir daha zıplasa zıplayacak durumda. Çok iyi performans. Bu zamanında fazla yüklenilenlere Hamilton'ın yanında yarıştığı için de aslında iyi bir cevap veriyor. Bottas aynı şekilde. Bu yarışta sezon boyunca da inanılmaz yani gerçek anlamda neden yıllarca Mercedes'te yarıştığını, neden orada sürekli kazanan bir takımda olması gerektiğini gösterir bir şekilde yarışıyor. Ve bu bence sezon sonunda şöyle bir değişiklik taraflar için daha iyi olur gibi geliyor. Ben Bottas'la Ricciardo'nun yer değiştirmesinin McLaren için inanılmaz bir hamle olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Ricciardo için de bir adım geriye atmak belki son bir ileriye zıplaması için daha iyi olabilir. Bottas'ın da McLaren gibi bir takıma geçmesi kendisi açısından inanılmaz bir noktaya gelir. Çünkü şu an Joe da çok iyi performans sergiliyor. Ama bence Alfa Romeo'nun önünde gidiyor Bottas. Yani bu kadar iyi değil Alfa Romeo gibi hissediyorum ben. Joe elinden geleni yapıyor ve Joe zayıf kalan taraf değil. Joe idealin biraz gerisinde ama Bottas sanki ideal senaryonun çok önünde gibi gidiyor. Yani bugün tek yapması yani Russell geçseydi bugün inanılmaz bir durum olacaktı. Hem Bottas açısından hem kendi rahatlaması açısından hem de pist üstünde Mercedes'i geçip dördüncülüğü alması bilmiyorum çok jeneriklerde dönecek bir durum ortaya çıkaracaktı. Çok garip bir durum ortaya çıkaracaktı. Sezonun devamında gidiş böyle yani gidişat bu şekilde şekillenmeye devam ederse bir podyum yapacak gibi duruyor. Yani bir şekilde bugün Norris'in önüne düşen durum onun önüne düşecektir ki yarışın başında biraz daha boş bir şekilde kalabilseydin Norris'le kafa kafaya gidecekti. Russell'dan net daha hızlıydı yarış temposunda. Ancak Norris'le de başa baş gidebilecekti. Biraz kötü startının mağduru oldu. Bottas'tan alıştığımız şekilde bu sene Alfa Romeo da kötü start alıyor. Bir de birleştiler mi?
Bir de
Çok
11 saniyelik
zorlu
piti
bir
var
iki tur
arada.
oluyor.
11 saniyelik piti var sağ
E
önüne.
tabii.
O da bir etken.
Tabii.
Yani olabilirdi yani
Aynen,
dördüncü
aynen
veya
öyle.
üçüncü.
Aynen öyle. Ama inanılmaz bir performans. Yani, ve daha zirvesi olduğunu düşünmüyorum şu an. Alfa Romeo Bottas birleşiminin.
Yani sezon ortasına kadar gelecek güncellemelerle belki en iyi dördüncü takım olmaları şu an bence zor. Yani beşinci veya altıncı olacaklar. Muhtemelen de böyle gözüküyor. Joe'dan ne kadar verim alacaklarıyla da alakalı, ama bu arada o Bottas Ricardo değişimi iyi olabilir. Dediğin gibi her ikisi için de. Özellikle McLaren bayağı kazanır yani. Şu anki Ricardo'ya bakarsak.
Yani bir tek Alfa Romeo için iyi olmaz gibi duruyor şu an.
Evet, yani bu Ricardo'nun bu geride kalması ona prestijini de düşürüyor. Bottas da geçen sezona nazire yapıyor. Yani Mercedes'e bakın, kimi kaybettiğinize getirmeye çalışıyor galiba işi. Biraz da
Yani bilmiyorum şu an
buna da
Sainz veya
yoranabilir
Perez'in
yani.
yerinde olsa bence işler daha iyi olabilirdi iki takım içinde.
Ne olabilir? Ya ki
Ya
oralara
Perez
da
hadi bir nebze. Zaten elinden geleni yapıyor ama Sainz'in yerinde Bottas olsaydı şu an
ne olabilir? Yani
farklı bir senaryo
sonuçta
olabilirdi.
oraların adamı mı? Oraların adamıdır yani Bottas. Yani biz de çok eleştirmiştik burada, ama bu hafta da iyi performans göstererek adından bahsettirmiş oldu. Oğuz, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Emre.
Bu hafta Enes yoktu. Bir sonrakinde Red Bull'u inşallah Enes savunur diyelim. Bu hafta onun bayraklar yarı yayında olmadığı için, ama bu haftalık ben devralmış oldum. Parabolika'nın da böylelikle sonuna geldik. Dergiyle kalın, Parabolika ile kalın. Hoşça kalın efendim.